Ayrım 17. Muhteşem Hata, Frederick Forsyth. Sayfa 208. Bir saat içinde her şey bitmişti. Küçük ev artık tümüyle boşalmıştı artık. İçi dışına çıkarılmıştı. Pırıl pırıl sarı muşamba ceket giymiş bir ustabaşı belediye görevlisine yaklaştı. "Başlayabilir miyiz?" diye sordu. "Patron otoparkın bitirilip çitinin de tamamlanmasını istiyor. Betonu bu akşama kadar dökebilirsek yarın sabah erkenden asfaltlarız." Görevli içini çekti. "Başlayın," dedi. Ustabaşı ucunda yarım tonluk demir top taşıyan vinç arabasına doğru elini salladı. Vinç yavaşça ilerledi, evin yan tarafına geldi. Uygun yerde durup kolunu bir hışırtı sesiyle hidrolik ayakların üzerinde yükseltti. Top sallanmaya başladı. Önce yavaş, sonra daha büyük yaylar çizerek sallandı. Kalabalık hayranlıkla izliyordu. Kendi evlerinin de aynı şekilde yıkılışını izlemişlerdi. Ama bıkmamışlardı bu görüntüden. Etki hala aynıydı. Sonunda top evin yanına çarptı. Çarptığı yer şömine bacasına pek uzak değildi. Birkaç tuğlayı yerinden söktü. Duvarda iki büyük çatlak oluşturdu. Halktan uzun bir "ah" sesi yükseldi. Canı sıkılan kalabalığı neşelendirmek için yıkma işinden iyisi yoktu. Dördüncü vuruşta iki üst kat penceresi çerçevelerinden fırlayıp otoparka düştü. Evin bir köşesi diğer kısımlarından ayrıldı. Vals yapıyormuş gibi yerinde yavaşça döndü, arka bahçeye yıkıldı. Birkaç dakika sonra bacayı oluşturan sağlam tuğla sütun orta yerinden yarıldı. Üst kısmı dama yıkıldı, sonra katların tabanlarını delerek en alta kadar indi. Yok oluyordu eski ev. Halk bayılmıştı bu işe. Henley tekrar arabasına bindi, kahveye döndü. İçerisi demin olduğundan bile daha sıcak, daha nemliydi. Şoför barda dumanı tüten bir fincan çayın başında oturmaktaydı. Henley içeriye girerken adam sigarasını bastırıp söndürdü. Bar taburesinden kalktı. İhtiyar köşede pek meşgul gibiydi. "Bitirdi mi?" diye sordu Henley. "Epey uzun sürdürüyor efendim," diye karşılık verdi şoför. "Tereyağı ekmeği sanki yarına çıkmayacakmış gibi yiyor." Henley dönüp baktı. İhtiyar o sırada yağda kızarmış bir başka lokma yiyeceği ekmeğin arasına koyup ağzına götürmekteydi. Çiğnemeye başladı. Kahveci, "Ekmek parası ayrı yazılacak," dedi. "Daha şimdiden 3 porsiyon yedi." Henley saatine göz attı. 11'i geçmişti. İçini çekti. Bir tabureye de o oturdu. "Bir fincan çay," dedi sağlık ve sosyal yardımın adamına. Yarım saate kadar buraya gelip ihtiyarı gideceği yere götürmesini söylemişti. Ondan sonra kendisi de bürosuna dönebilir, masasında kendisini bekleyen kağıt işlerine bakabilirdi. Bu işten kurtulduğuna sevinecekti doğrusu. Barney Callagher'la yamağı çıka geldiler. "Ona kahvaltı mı ısmarlıyorsun?" diye sordu Barney. Henley, "Parasını masrafa geçireceğim," diye karşılık verdi. Barney biliyordu şefin böyle bir şey yapmayacağını. "Resim çekebildin mi?" Barney omuz silkti. "Fena sayılmaz," dedi. "Tavukların resmi iyiydi. Bir de baca yıkılırken iyi bir tane çektim. Kendisini battaniyeye sararlarken de bir çağın sonu. Bu Diamond denilen yerde 10.000 kişinin oturduğu günleri hatırlarım. Hepsi de çalışırdı. Az para alırlardı ama çalışırlardı. Böyle salaşpur bir mahalle kurmak 50 yıl sürerdi o zamanlar. Şimdi 5 yılda kurabiliyorlar yenisini." Henley homurdandı. "İlerleme sayılır," dedi. Kapıya ikinci bir polis arabası yanaşmaktaydı. Mayo yolundaki genç memurlardan bir tanesi atlayıp indi. Camdan bakıp şefinin basınla konuşmakta olduğunu görünce kararsız duraladı. Yamak gazeteci bunu fark etmedi. Barney Keller da görmemezlikten geldi. Henley taburesinden kalkıp kapıya yürüdü. Dışarıda yağmurun altında polis ona "gelseniz iyi olur efendim," dedi. Bir şey buldular. Henley şoförüne işaret etti. Adam kaldırıma çıktı. "Ben geri dönüyorum," dedi Henley ona. "İhtiyara göz kulak ol." Başını çevirip kahvenin içine doğru baktı. Köşe masada ihtiyar yemeği kesmişti. Bir elinde çatalı, öbüründe ekmeğin arasına koyduğu yarım sosis. Öylece oturuyor, hiç kıpırdamadan kaldırımdaki 3 üniformalıya bakıyordu. Yıkıntı yerinde iş durdurulmuştu. Müteahhidin adamları sarı ceketleri sert kasklarıyla enkazın başında halka olmuş durmaktaydılar. Tek başına kalan sonuncu polis de onlarla birlikteydi. Henley arabasından inip saçılmış tuğlalar molozlar arasından ilerledi. Dizilmiş bakıp duran adamların yanına geldi. Arkada kalabalıktan mırıltılar yükseliyordu. İçlerinden biri yanındakilere ihtiyarın hazinesi diye fısıldadı. Diğerleri bunu kabul edercesine mırıldandılar. Oraya bir servet gömmüş, bu yüzden çıkmak istemiyormuş. Henley grubun yanına vardı. Dikkat çeken noktaya doğru baktı. Yıkılan bacanın dip kısmı hala sağlam durmaktaydı. Yüksekliği 1,5 metre kadar, çevresi enkazla doluydu. Bunlar arasında eski şömine hala görülebilir haldeydi. Onun bir yanında evin duvarından birazı da görülebiliyordu. Bacanın içinde evin iç kısmında bir yığın düşmüş tuğla ve molozun arasında çoktan şekil değiştirmiş ama hala tanınabilir durumda bir insan bacağı durmaktaydı. Dizinden aşağısına sarkmış naylon çoraba benzer bir şey de görünüyordu. "Kim buldu bunu?" diye sordu Henley. Ustabaşı bir adım öne çıktı. Tommy kazmayla bacayı yıkıyordu. Bir takım tuğlaları kaldırıp kazmasını daha iyi savurabilmek istemiş. O zaman görmüş, beni çağırdı. Henley karşısında iyi tanık buldu ve hemen fark ederdi. "Yer döşemelerin altında mıydı?" diye sordu. "Hayır, burası baştan başa bataklık üzerine kurulmuş. Binayı yapanlar yerlere beton dökmüş, çimentolamışlar." "Neredeydi öyleyse?" Ustabaşı öne doğru eğilip bacanın dibini işaret etti. Salondan bakılınca şöminenin yanı duvarda bitişik gibi görünüyordu. Aslında değildi. Şöminenin yanındaki duvar evin duvarından ayrıydı ve arada mesafe vardı. Birisi bacanın bitimiyle odanın kenarı arasına şipşak bir tuğla duvar örü vermiş. 30 santim derinliğinde bir boşluk bırakmış, ta odanın tavanına kadar da çıkmış. Sonra bir tane de şöminenin öbür tarafına örmüş, simetrik dursun diye. Ama öteki taraf boş çıktı. Ceset sahte duvarla evin duvarı arasındaki boşluktaydı. Yapılan işi saklamak için oda yeni baştan kağıtlanmış bile. Bakın, bacanın önündeki kağıdın aynısı sahte duvarda da var. Henley onun parmağıyla gösterdiği yere baktı. Şöminenin üzerinde kalan bacanın ön yüzünde de cesedi saklayan yeri örten duvarda da aynı duvar kağıdının ıslak, buruşuk parçaları sallanmaktaydı. Eski tip kağıtlardandı. Üzerinde gül desenleri vardı. Ama daha içeride, yani evin asıl duvarının içeride kalan yüzünde bundan da daha eski çizgili bir duvar kağıdının kalıntıları görünüyordu. Henley başını kaldırdı. "Tamam," dedi. "Bugünlük işiniz bu kadar demektir. Adamları paydos edebilirsiniz. Bundan sonrasını biz ele alıyoruz." Kasklılar tuğla duvarlardan uzaklaşıp gerilediler. Henley iki polise döndü. "Kalabalığın barikatını sağlam tutun," dedi. "Burası mühürlenmiş gibi olsun. Kimsenin girip çıkmasına izin vermeyin. Birazdan takviye kuvvetler gelir. Dört yandan da yaklaşan olmayacak buraya. Hem adam çağıracağım hem de uzman kadroları. Onlar tamam diyene kadar kimse el sürmeyecek, anlaşıldı mı?" İki adam selam durdular. Henley bir kere daha arabasına yöneldi. Telsizle yerel karakolu aradı. Onlara bir dizi emir verdi. Sonra kendini federal polisin teknik servisine bağlattı. Teknik servis Houston tren istasyonunun arkasındaki eskiden kalma kışladaydı. Henley'in şansı vardı. Dedektif O'Keefe hemen cevap verdi. Onunla uzun yıllardan beri tanışırlardı. Henley ona ne bulunduğunu ve nelere ihtiyaç olduğunu anlattı. "Yollarım," dedi Keith. "Cinayet masasında istiyor musun oraya?" Henley burnunu çekti. "Hayır, sağ ol. Bence bu işi biz kendimiz de hallederiz." "Bir sanığın mı var yani?" "Ya, var. Hem de nasıl var." Tekrar kahveye yöneldiğinde Barney Callagher barikat arasındaki kalabalığın arasından bir kere daha sıyrılabilmek için başarısız bir çaba harcamaktaydı. Bu sefer görevdeki polis izin vermiyordu barikatı açıp içeri adam sokmaya. Kahvede Henley şoförü hala barda oturur buldu. Arka tarafta ihtiyar yemeğini bitirmiş, çayını yudumlamaktaydı. Henley dev gibi cüssesiyle kapıdan girerken ihtiyar ona baktı. Bulduk Kadır'ı, dedi Henley ona. Masanın üzerinden eğilmiş, alçak sesle konuşuyor, salondaki başka kimselerin işitemeyeceği kadar yavaş söylüyordu. Artık gitsek fena olmaz değil mi Bay Larkin? Karakola, biliyorsunuz. Hemen biraz konuşmamız gereken konular var değil mi? İhtiyar tek kelime söylemeden ona baktı. İlk karşılaşmalarından bu yana adamın hiç konuşmamış olduğu Henley'in o zaman dikkatini çekti. İhtiyarın gözlerinde bir şey parıldayıp söndü. Korku mu? Rahatlama mı? Herhalde korku. Bunca yıldır korkup durması boşuna değildi demek. Yavaşça ayağa kalktı. Henley onu dirseğinden sağlamca tuttu. Polis arabasına yürüttü. Şoför peşlerinden gelip direksiyonun arkasına geçti. Yağmur durmuş, rüzgar çöpleri ve kağıt parçalarını sokakta sürükleyip duruyordu. Araba kaldırımın kenarından ayrıldı. İhtiyar öne doğru eğik oturuyor, ileriye bakıyor, hiç konuşmuyordu. Merkeze, dedi Henley. Cinayet soruşturmaları dünyanın hiçbir yerinde televizyon dizilerinde olduğu gibi ilhamla çözülmez. İşin %90'ı kırtasiyecilik, bürokrasi, formaliteler, yapılması mutlaka şart olan sıkıcı şeylerdir. Ve bir de yönetmek, bol bol yönetmek. Koca Bill Henley ihtiyarı arka taraftaki hücrelerden birine yerleştirirken adam hiç itiraz etmedi. Avukat da istemedi. Henley'in ona suçlamayı okumaya niyeti yoktu henüz. Onu kuşku üzerine 24 saate kadar tutabilirdi burada. Daha önce eline birkaç sağlam kanıt daha geçsin istiyordu. Dönüp masasına oturdu, telefonlara başladı. Kitaba göre, oğlum kitaba göre, biz Sherlock Holmes değiliz, derdi çavuş ona yıllar önce. İyi bir öğüttü bu. Usul yanlışlıklarından kaybedilen davaların sayısı zeka sayesinde kazanılanlardan çok fazlaydı. Henley ölüm olayını kent savcısına tam adam öğle yemeğine çıkmak üzereyken resmi şekilde haber verdi. Sonra Store sokağındaki adli morgu aradı. Morg tam otobüs terminalinin arkasındaydı. Onlara aynı gün öğleden sonra girift zor bir otopsi yapılması gerekeceğini haber verdi. Eyalet patoloğu Profesör Tim McCarthy'nin nerede olduğunu öğrenip onu da aradı. Adam Kildare kulübün holündeki telefonda olup biteni sakin sakin dinledi. Yemek listesindeki sülün göğsünü kaçıracağı için derin derin içini çekti. Hemen geleceğini bildirdi. Ekipleri de organize etmek gerekiyordu. Binayı çevreleyecek panoları alıp mayo yoluna gidecek adamlar ayarlanmalıydı. Kendi karakoluna bağlı üç dedektifi kantinde yemek yerlerken odasına çağırdı. Kendisi bir yandan çalışırken iki sandviç ve bir sütle idare etmeyi yeğledi.
Meşgulsünüz biliyorum, dedi onlara. Hepimiz de meşgulüz. Bu işin çarçabuk bağlanmasını da bu yüzden istiyorum. Uzun sürmemeli.
Dedektif şefini suç sahnesi inceleyicisi olarak atayıp mayo yoluna hemen yolladı. İki genç çavuşa ayrı ayrı işler verildi. Biri evi araştıracaktı. Belediyenin adamı ihtiyarın evin sahibi olduğunu söylemişti. Belediye binasındaki tabu sicilinde evin tarihçesi ve eski sahipleri de yazılı olmalıydı. İkinci dedektif çavuşu ayak işlerini üstleniyordu. Mayo yolunda eskiden oturmuş herkesle konuşacaktı. Çoğu şimdi belediyenin bloklarına yerleştirilmişti. Komşuların kim olduğunu öğrenecek, dedikodulara kulak kabartacak, dükkancılarla devriyelerle görüşecek, yıkılma olayından 15 yıl öncesine kadar olanı biteni tarayacaktı. Papazla bile konuşmalıydı. Mayo yolunun geçmişini bilen kim varsa hepsiyle. Henley'i üstüne basa basa merhum bayan Larkin'i tanıyan bütün insanlarla da konuşması gerektiğini söyledi ona. Üniformalı bir çavuşu kamyonetle o sabah evden çıkarılıp belediye kamyonetine yüklenen tüm zati eşyayı teslim almaya yolladı. Mobilyaları da ister kurtlu olsun ister bitli getirip karakol bahçesine koymalarını söyledi. Ayağa kalkıp gerindiğinde saat 2 olmuştu. İhtiyarı sorgu odasına getirmeleri için emir verdi. Sütünü içip bitirdi, 5 dakika bekledi. Sorgu odasına girdiğinde ihtiyar masanın başında oturuyordu. Ellerini önünde kavuşturmuş duvara bakmaktaydı. Kapının yanına bir polis memuru dikilmiş duruyordu.
Henley ona bir şey söyledi mi diye sordu alçak sesle.
Hayır efendim, ağzını bile açmadı.
Henley ona başını sallayıp gidebileceğini belirtti.
Yalnız kaldıkları zaman masaya ihtiyarın karşısına oturdu.
Herbert James Larkin diye gösteriyordu onu belediyenin kayıtları.
Evet Bay Larkin dedi Henley yumuşak bir sesle. Artık bana olayı anlatmak zamanı gelmedi mi dersiniz?
Tecrübeleri ona ihtiyara zorbalık etmenin yarar sağlamayacağını gösteriyordu. Bu adam yeraltı dünyasından gelme bir sokak serserisi değildi. Zamanında elinden karısını öldürmüş üç kişi geçmişti Henley'in. Üçü de yumuşak huylu, çekingen adamlardı. Karşılarında oturan cüsseli, anlayışlı polise ayrıntıları vermeye pek çabuk razı olmuşlardı.
İhtiyar yavaşça başını kaldırıp ona baktı. Sonra bakışlarını tekrar masanın üzerine indirdi.
Henley cebinden sigara paketini çıkarıp açtı.
Sigara diye sordu.
İhtiyar hiç kıpırdamadı.
Aslında ben de sigara içmem dedi Henley. Ama paketi masanın üzerine davetkar bir biçimde açık olarak bıraktı. Kibrit kutusunu da yanına koydu.
Gösterdiğin çaba iyiydi doğrusu dedi. Bunca ay o evi bırakmamakta direnmek. Ama belediye meclisi er geç kazanacaktı nasılsa bunu biliyordun değil mi? Eninde sonunda icracıları kapıya yollayacaklarını bilmek korkunç bir şey olmalı.
Bir yorum bekledi ama gelmedi.
Ziyanı yok. Birini konuşturmak gerektiğinde öküz kadar sabırlı olmasını da bilirdi.
Ve hepsi de konuşurlardı er geç. Boşalmak için, deşarj olmak için. Kilise iyi bilirdi günah çıkarmanın aslında ne yarar sağladığını.
Kaç yıl oldu Bay Larkin? Kaç yıldır kaygı içinde bekliyorsunuz?
İlk buldozerler mahalleye girdiğinden bu yana kaç ay geçti?
Ha? Neler çekmişsinizdir kim bilir?
İhtiyar gözlerini kaldırdı. Henley'in gözlerine dikti. Belki bir şey arıyordu o bakışlarda.
Bunca yıldır isteyerek tek başına kaldıktan sonra bir insana yaklaşmak istiyordu belki. Ya da acıma bekliyordu, anlayış bekliyordu.
Henley neredeyse kazandığına inanmaya başlamıştı.
İhtiyarın gözleri yana kaydı, sonra bakışları Henley'in omzu üzerinden arkadaki duvara dikildi.
Bitti artık Bay Larkin, hepsi bitti. Er geç ortaya çıkar zaten. Yavaş yavaş yılların gerisine gideceğiz. Bulduklarımızı birleştirip hikayeyi ortaya çıkaracağız.
Bunu biliyorsunuz, Bayan Larkin'di değil mi?
Neden?
Bir başka erkek mi vardı?
Yoksa kavga mı etmiştiniz?
Belki de kazaydı ha?
Paniğe kapıldınız, ondan sonra da ömrünüzü münzevi rahipler gibi tek başınıza geçirmek zorunda kaldınız.
İhtiyarın alt dudağı kıpırdadı, dilini dudağının kenarından geçirdi.
Oluyor diye düşündü Henley, fazla kalmadı artık.
Bu son yıllar pek kötü geçmiş olmalı diye devam etti. Orada tek başınıza oturmak, olaydan önceki gibi dostlarınız yoktu artık.
Bir tek siz.
Onun hala orada olduğunu bile bile,
uzakta da değil, şöminenin yanındaki duvarın arkasında.
İhtiyarın gözlerinde bir şey parıldadı. O anının şoku mu?
Belki de şok tedavisi daha yararlı olurdu. Gözlerini iki kere kırpıştırdı.
Yaklaştım diye düşündü Henley, çok yaklaştım. Ama ihtiyarın gözleri kendisininkilere baktığında bakışları bomboştu.
Hiçbir şey de söylemedi.
17. ayrımın sonu. Sayfa 220.